Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi hep birlikte gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Amerika'nın çok tanınmış, ünlü, neredeyse 85 yıllık bir tarihe sahip büyük araştırma şirketi Gallup'ın yaptığı bir araştırma sonucunda bizim ülkemizin dünyada en az gülen ülke olarak seçilmesinin etkileri üzerinde konuştuk ve Edip Cansever'in 10 yıllar önce söylediği gibi gülmek ne demektir? Biz neden gülmüyoruz'u biraz tartıştık konu başlıklarını açarak. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, yayını paylaşacaksınız siz. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese günaydın bu arada. Gazetelerde ne var? Ondan önce gazetelerde ne olduğundan önce uzun süredir burada artık böyle neredeyse dilenir gibi yalvararak söylediğimiz bir şeyi Sağlık Bakanlığı'nın lütfederek bizimle paylaşmasının sonucu üzerindeki konuşmayı yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz epeyce bir süredir bütün dünyada var ama bizde çok tuhaf bir biçimde belirginleşti bu hikaye. Aşı karşıtlığı konusunda şöyle bir dileği vardı insanların, aralarında ben de varım bunların. Ya burada insanları ikna edebilmek için yapılacak en basit şey aşı olanla olmayanın COVID'e yakalanma oranındaki farklılığı ortaya koyabilmek. Bunun da en temel sonucu hastaneye yatış oranlarına bakmak. Yani hastalananlar, hastaneye COVID teşhisiyle başvuranlar, yatırılanlar arasında ne kadar aşılanmış, ne kadar aşılanmamış. Sağ olsunlar dün yaptılar bunu. %87 gibi bir orandan söz ediliyor. Bu arada tabii şunu da lütfen aşılanmamışlar arasında düşünüldüğünü bilin. Mesela ilk doz, İlk iki doz ya da 65 yaş üstü olup Sinovac aşılarını yaptırdıktan sonra üçüncü doz BioNTech aşısını yaptırmayanlar da bu kapsamın içinde değerlendiriliyor. %87 çok ciddi bir oran. Gerçekten çok ağır, çok büyük bir oran. Ama bunu anlatabilmek mümkün mü? Vallahi herkes işin demokrasi boyutundan tutturuyor. Yalnız insanları, haklarını aramaktan imtina eden insanları aşı hakkı konusunda ikna edebilmek nasıl mümkün olacak ben bilmiyorum. Daha önce de konuşmuştuk. İspanya'nın, İtalya'nın, Yunanistan'ın uyguladığı, bizde de futbol maçlarıyla başlayacak gibi görünen aşılanmamışların, aşı sürecini tamamlamamışların sosyal hayata katılımlarına bir takım sınırlamalar getirilmesi sanırım bu konuda en önemli, en öncelikli başlık olacak gibi görünüyor. Gazetelerde de zaten bu var Sağlık Bakanı'nın ağzından. Onun dışında bu demin konuştuğumuz Gallup'ın yaptığı araştırma hikayesi var. Pek çoğunuz yayın arasında sıkça mesaj yollamışsınız. Dün akşam izlemedim ben ama yayın hazırlığı yaparken çok fazla mümkün olmuyor televizyona takılabilmek. Zaten çok sevdiğim bir şey de değil ama izlediğim belirli programlar var. Onlardan bir tanesi değildi. Bir televizyon programında adını burada anmaktan imtina ettiğim, hani yağmurlu havada eve geldiğinizde ayakkabınızın altında çamur varsa altına bile sermeyin dediğim bir paçavranın temsilcisi. Televizyon ekranında İsmail Saymaz'la kapışmış. Daha doğrusu kapışamamış. Bunlar o kadar rahat yalan söyleyebilen insanlar ki. Gerçekten çok rahat yalan söylüyorlar. Gerekçesi de çok belli. Çünkü bu yalanları yemeye hazır bir kitle var altlarında. O kadar rahat söylüyor ki. Yani ben diyor mesela bayram namazı mı diyor. Kapalı Maraş'ta kıldım. Haliyle İsmail Saymaz da soruyor. Kapalı Maraş'ta cami mi var? Bunun üzerine yanıt veriyor. Lefkoşa'da kıldım diye. Allah kısmet etti Lefkoşa'da kıldım. Nerede kıldın kardeşim? Neresinde kıldın bir anlatsana. Nasıl yaptın yani bunu? Kapalı Maraş'ın içinde. Yalanı o kadar rahat söylüyor ki. Çünkü biliyor ki yiyecek insanlar var. Yüz binlerce, milyonlarca insan var bu yalanı yiyecek. Sadece o değil. İlk yayında konuştuk işte. Ya ülkenin İçişleri Bakanı çıkıyor diyor ki bu ülke kurulurken İş Bankası'nın temelini Pakistan'dan vatandaşlar yolladıkları bileziklerle attılar. Ya insan bir parça utanır. 1947 anlattım ya burada. Pakistan'ın kuruluşu. Hele Afganistan'dan bahsedeceksen bugünün Afganistan'ının, o anlattığın 1919'un, Emanullah'ın Afganistan'ı olmadığını da söylemek zorundasın. Biliyorsan tabii. Bilmek işine geliyorsa tabii. Yani bu ülke bağımsızlık mücadelesi verirken, bu topraklarda milli mücadele yürütülürken Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından. Oradaki o desteğin nasıl mesela Afganistan'da bir demokratik monarşiyle kurulduğunu, nasıl öyle devam ettiğini de anlatmak zorundasın. O topraklar yeni topraklar değil ki, anlattım ya işte. Yani tarihe tanıklık etmiş topraklardan bahsediyorsunuz Afganistan dediğiniz zaman. 50 bin yıllık tarihlenmiş geçmişi var oranın. Ama sen istediğin kadar salla, alkışlayacak şakşakçı yalakayı da bulmuşsun nasıl olsa. Bugün yazılarını da yazarlar. Bugüne yetiştirememişlerdir. Dangalaklar da yarına yazarlar mesela. Olur bu. E at, salla, devam etsin, ne olacak? Doğalgaz çıkarttım de 350 milyar metreküp de mesela. Salla, ondan sonra arkasından ne kadar gelecek? Bak işte yani. Bir tane düdük kadar, kuş boku kadar ateş göster de ki aha inanmayan buna baksın. E oraya bakıp alkışlayacak bir sürü kitle var. Ne olacak ki? Kitle değil, kütle var. O yüzden yalanla mücadele etmek bu açıdan önemli. O nedenle mesela medyanın önemi çok büyük diye bahsediyorum burada ısrarla. Bu yüzden vazgeçmemek gerekiyor. Gazetecilikten vazgeçmemek gerekiyor. Yarın serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Yarın bunları daha geniş konuşuruz. 1,5 saat zamanımız olacak. Tek bir gündem maddesine de bağlı kalmayacağız. Gazete falan da okumayacağız biliyorsunuz. Yarın orada konuşuruz bunu. Oraya aktaralım. Gazetelerdeki 3 aşağı 5 yukarı bu hikaye. Gazete Pencere ile başlayacağız. Gazete Pencere, uçaklar nerede canımız yanıyor manşetiyle, sür manşetiyle çıkmış bugün. Biliyorsunuz Antalya Manavgat'ta 4 noktada eş zamanlı olarak yangın başladı ve hala devam ediyor. Manavgat büyük ölçüde yandı. Büyük ölçüde yandı. İnsanlar çabalıyorlar ama sadece orada değil, işte Adana'da, Kozan'da, Mersin'de, Kayseri'de benzer yangınlar devam ediyor. Bir yandan meteorolojik şartlar bunu körüklüyor. Çok kuru hava, nem iyice düşmüş durumda bazı bölgelerde. Rüzgar çok şiddetli ve sıcaklık çok artıyor. Böyle olduğu zaman da yangına hazır bir zemin. Ama sadece bununla bitmiyor ki bu hikaye. Mesela Manavgat'ta bu yangının 4 anda eş zamanlı, 4 ayrı noktada eş zamanlı olarak başlaması bir sabotaj ihtimalini akla getiriyor. Bölge turizm bölgesi. Acaba birileri otel mi yapacak? Terör ihtimali, terör saldırısı ihtimali hiç azımsanmayacak bir şey. Ama şu soru doğru soru. Gazete Pencere'nin sordu. Bizim uçaklarımız nerede ya? Ha, onları sormuyorum. O itibardan tasarruf olmaz denilerek dikilmiş heyula kadar. Bilmem ne emirinin armağan ettiği uçaklar. Biz daha önce sıraya girmiştik falan denilerek getirilen uçaklar değil. Yangın olduğunda havadan söndürme çalışmalarına katılacak, hatta onlara liderlik edecek uçaklar. Onlar nerede? Gazete Pencere de sormuş. Havadan müdahale yetersiz kalınca Gözler Türk Hava Kurumu'nun yangın uçaklarını aradı. İhale şartnamesine su kapasitesi 5000 litre koşulunu koyan Orman Bakanlığı 4900 litre kapasiteli Türk Hava Kurumu uçaklarını sistem dışına itti. Helikopterlerin Rusya'dan günlüğü 1.3 milyon liraya kiralanan bir uçağın müdahalesi ise cılız kaldı. Buyurun. Yani şöyle düşünün. Bugün iktidarda başka bir parti olsa, hakikaten yani ne bileyim işte İYİ Parti olsa, CHP, HDP olsa, başka biri, Saadet Partisi olsa, bu insanlar, Adalet ve Kalkınma Partililer, hücum ederler miydi, etmezler miydi? Yuh, Tarım Bakanı istifa diye. Ha? İşte bu kadar kolay yalan söylüyorlar o yüzden. Söyleyebilmeleri gerekiyor. Neyiniz hazırda? Bugün gazetenin manşeti, Gazete Pencere'nin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulları 6 Eylül'de açmakta kararlı olduklarını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi ancak alınan önlemlere ilişkin detaya girmedi. Eğitimciler ve halk sağlığı uzmanları Bakan Selçuk kadar durumdan emin değil. Uzmanlara göre hem aşılama hem de fiziki tedbirler yetersiz. Türk Tabipleri Birliği'ne göre okulların açılabilmesi için aşılama yaşının düşürülmesi ve fiziki tedbir olarak sınıfların bölünmesi şart. Selçuk'un açıklamalarına mesafeli yaklaşılmasının nedeni Türkiye'nin pandemi sürecinde önceliği eğitime değil AVM'lere vermesi. İnşaat ya Resulallah! Her yere dikelim, TOKİ'ler, AVM'ler yapılsın. AVM'ler kurtaracak bizi çünkü. Doktor ama virüsten beter. İlk yayında konuştuk. Türkiye'de aşısızların pandemisi hızla büyürken doktor unvanı taşıyan ve kendini alternatif tıp uzmanı diye tanıtan Ümit Aktaş Twitter hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaptı. Üstelik yalan yanlış bilgilerle. O kadar yalan bilgiler ki. Mesela diyor ki Ümit Aktaş, ama bak güzel kardeşim sensin, annem babam bunun sorumlusu. Bu herifler televizyona çıktığında alkışlayarak birbirlerini arayanlar bu işin sorumlusu. Çünkü bu insanlar yalancı, bu insanlar pazarlamacı, bu insanlar kutusu 400 liradan zerdeçal saplamaya çalışıyorlar sana. Derdi o çünkü. Diyor ki mesela bütün dünyada aşılananlardan ölenlerin sayısı 10.000'leri buluyor. Ya bu var ya, kuyruklu yalan bile değil. At ne olacak ya? Bu kadar rahat yalan söylüyor bu insanlar. Çünkü pazarlama yapıyorlar. Ha? Çünkü sevgili Yaprak Hanım söylediği gibi şarlatan bunlar. Şarlatan. Hani Red Kit izlediysen görmüşsündür. Elinde böyle koyu renkli bir cam şişeyle gelip yaşam iksiri diye saplayanlar bunlar. Yüzyıllardır varlar. Diyor ki mesela en büyük yalan bu. Dünyada diyor aşıyla bitirilmiş herhangi bir pandemi yok. Ya sen yalancısın kardeşim. Çiçek böyle bitirildi dünyada. Böyle bitti. Çocuk felcinin, kızamığın bugün göç yolları açılmasa eğer, bu kadar kontrolsüz açılmasa kızamık, kızıl, kaba kulak nasıl görülecek böyle? Çok rahat yalan söylüyor bu insanlar. Söyleyebilmeli. Çünkü bu yalanı söylerlerse pazarlama yapabilecekler. Ya lütfen inanma. Sadece senin inanmaman yetmez. Ne olur anneni babanı uyar. Tartış onlarla. Bu insanlar televizyona çıktığı zaman dandik gündüz kuşağı programlarına izlemesinler. Çünkü bunlar kandırıyorlar işte insanları. Atıyorlar bütün dünyada o kadar benzerleri var ki bunların. Hepsi birbirine benziyor. Ve yalanlar çok büyük. On binlerce insan öldü. Nerede öldü on binlerce insan? Bakın mesela Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı hekimler ısrarla günlerdir bir tweet paylaşıyorlar. Görüyor musunuz? Şu anda aşılanıp ölen, hayatını kaybeden doktor sayısı kaç biliyor musunuz? Sıfır. Niye? Ya niye öldü bu insanlar? Aşısızlıktan öldüler işte. Bunu anlayabilmek bu kadar mı zor ya? Düz dünyacı kas kafalıların kıçına takılmak bu kadar mı basit? Hiçbir farkı yok. Sonra herkes Pokemonculuk oynuyor Türkiye'de. Evet aşı olmamak bir hak tabii. Yani aşı olmayı reddetmek de bir hak tabii. Çıkma sosyal hayata. İstediğin kadar reddet güzel kardeşim. İstediğin kadar reddet. Ne halin varsa gör. Çıkma ama sosyal hayata katılma. Bak şöyle düşün. Hani Covid'in ilk günlerinde bu pandemi ilk başladığında eve gelen kuryeden kıllanıyordun ya. Şu anda eve gelen kurye aşılıysa senden kıllanmak zorunda. O çocukta da hakkın var senin. Çatır çatır bulaştırıyorsun çünkü. Ve bunu ısrarla iyi bir şey yapıyormuş gibi anlatıyorlar ya. Ve destekçileri var on binlerce, yüz binlerce. Geçen haftanın sonu benim bunlarla mücadelemle geçti biliyorsunuz. 1104 kişiyi bloklamışım. Ha ben işindirim valla ben yılmam bundan. Uğraşırım sabaha kadar da uğraşırım. Hiç yani adının, unvanının, kim olduğunun, ne iş yaptığının benim için hiçbir önemi yok. Hiç sosyal hayata katılmayacaksan ne yapıyorsan yap. Umurumda bile değil. Yapma, hakikaten aşı olma. Otur evinde o zaman. Ama aynı ortama gireceksek yok öyle ya ama. Benim hakkıma giriyorsun çünkü. Onu Pokemonculuk oynayanlara söyleyeceksin. Sevelim ya birbirimizi, kavga etmeyelim. Ne kavga etmeyelim? Ölüyoruz ya. Bu kavganın hani biraz daha nasıl anlatayım? Kavganın bir sonraki aşaması gibi. Ölüyoruz. Onların da hakkı var. Yani tabii onlar da aşılanmamak da bir hak. Tabii yani. 3 kişi çalışsa yoksul yine yoksul. Türk İş'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırından fazla gelir elde edebilmesi için 3 asgari ücret yeterli değil. 8 bin lirayı geçmiş durumda. Bir ailenin yoksulluk, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı üzerine çıkabilmesi 8 bin lirayı geçmiş durumda. Kaçınız kazanıyorsunuz? Buyurun. Ya kaçınız kazanıyorsunuz kardeşim söyleyin. Ondan sonra bu ülkede devir boynunu, yoksulluk yok, mutlak yoksulluk bitti falan de. Anlat, yalanı bu kadar rahat söyleyebiliyorlar işte. Çünkü söylemek zorundalar, bir sonraki adım yok ki. Yok yani gidebileceği bir yer yok. Mecbur yalan söyleyip direnecek. Ekrem İmamoğlu'ndan da bir başlık açılmış bugün. Kanal İstanbul'a ömürleri yetmez diye, Kanal İstanbul olmayacak çünkü ömürleri yetmez diye konuşmuş. Bu arada Amerika'da da Alaska'da da 8.1 galiba deprem olmuş. Tsunami uyarılı falan bir deprem. Ya çok büyük, gerçekten çok büyük. Umarım dünyanın geri kalanında da etki etmez. Ya şunu bir ayıralım mı? Hani yetkililer çok sık konuşuyorlar. Çok sık konuşuyorlar. Diyorlar ki yani bizi iktidar da muhalefeti de aynı bıngıllığı hepsi yapıyor. Yani Manavgat'taki orman yangınında can kaybı olmaması bizim için gerçekten en sevindirici şey. Ya orada ölen, telef olan hayvanların hiç hakkı yok mu? Yanan ağacın hakkı yok mu kardeşim? Canlı diyorsun. Lan atmaya geldiği zaman sen demiyor musun? Yaradılanı severiz yaradandan ötürü diye. Senin inancına göre onu yaradan da aynı değil mi? Canlı değil mi o? Ne kadar rahat söylüyor insanlar ya. Can kaybı yok. Ya orada ölen hamam böceğinin, kaplumbağanın hakkı var üzerinizde ya. Ya tabii sizin için önemli değil, ne olacak? Sizi alkışlayanlar, onlar bunlara takılmıyor nasıl olsa. Gitsin. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bu arada Manavgat'ta yaşayan, yayını oradan izleyenlerden dakikalık neredeyse bilgi geliyor. Hala yangının büyüyerek devam ettiğini, kontrol altına alınmadığını, kent merkezine doğru hızla geldiğini, maalesef rüzgarın devam ettiğini, havanın çok sıcak ve kuru olduğunu yazmaya devam ediyorlar. Bakalım Gazete Pencere'den sonra... Şunu okuyayım da, burada var çünkü, Hürriyet'in birinci sayfasında. Hastanedekilerin %95'i aşısız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası Türkiye'de korona vakalarındaki aşılı aşısız oranlarını açıkladı. Aktif vakaların yaklaşık %87'si aşısı tamamlanmamış kişiler. Doğru tabir bu arada. Bakan doğru söylüyor. Yani aşı olmamış demek doğru değil. Çünkü aşı süreci tamamlanmamış. Bütün dünyada benzer örnekleri olduğu gibi. Mesela çift doz Sinovac aşısı olmasına rağmen üçüncü doz BioNTech'i olmamışlardan da bahsediyoruz. Ya da işte tek doz aşı yaptırmışlardan. Hastanede yatan hastaların %95'inin aşısı tamamlanmamış. Tam aşılı olup hastalananların oranı %5'ten az. Ya daha ne anlatacaksın kardeşim? Bak veri ise bu işte. On binlerce insan öldü açıdan. Al. Ya sen yalancısın. Büyük yalancısın hem de. Bakın bu saatten sonra o soytarıyı ekrana çıkartan televizyonlar da sorumlu. Ha diyeceksiniz ki şimdi Rütük ceza mı verecek? Vermeyecek tabii yandaş kanala çıktığında. Nasıl gözümüzün önünde yasa dışı bahis siteleri, gözümüzün önünde bir internet yayınıyla reklamı yapıldı, hiçbir şey yapılmadı, hiçbir adım atılmadıysa bunda da olmayacak. Ama biz bileceğiz en azından. Bu soytarıları, bu şarlatanları ekrana çıkartanlar da suçlu. En az onlar kadar. Devam edelim. Hürriyet'ten okudum deminki haberi. Hakkı kalmasın da. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti koli koli vurgun. Üsküdar Belediyesi Ensar yöneticisine 5.7 milyonluk gıda kolisi ihalesi verdi. Tuğba Özer'in haberi. İlçedeki kamu mallarını dinci vakıfların hizmetine açan Üsküdar Belediyesi Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin'in şirketinden 25 bin gıda kolisi alacak. Şirin'in şirketi tek başına girdiği ihaleyi 5.7 milyon liralık, trilyon aslında bu, teklifle kazandı. İhale ile ilgili sorularımıza da işinize bakın yanıtını verdi. Ya biz nasıl ya, işimize bakalım. İşi siz yapıyorsunuz. İş sizde. Ravza Kavakçı'dan bir şey duydunuz mu siz? 157 bin dolar. Nerede o para? Ravza Kavakçı eğitim görsün diye verdik. Sebep? Üniversiteye giriş sınavı sonuçları açıklandı. Ya kusura bakmayın, ben eskiyim, hala öyle şey yapıyorum. YKS sonuçları açıklandı. Kaçınızın çocuğunun eğitim masrafını karşılamak üzere 157 bin dolar burs alabilecek bir yakını, amcası, dayısı, teyzesi, belediyesi var? Hı? Kaçınızın? Ya bu yayını izleyen AKP'liler, Allah aşkına siz söyleyin. Kaçınız başvursanız size 157 bin dolar verirler? Ya Türk lirasına çevirmiyorum. Boşver, salla onu. Onun önemi yok. 157 bin doları kaç kişi verir size? Ama ona vermiş Ravza Kavakçı'ya. Rahatsız olmuyor musunuz? Dün ben burada yayında söyledikten sonra ya o kadar çok insandan gördüm ki Twitter'da. İyi bir şey. Hiç sorun değil. Çok iyi bir şey. Ya MHP'liler neredesiniz siz ya? Allah aşkına neredesiniz ya? Ya bir kafanızı kaldırın kardeşim. Ya neredesiniz? Milliyetçi, maneviyatçı, ülkeyi seven, yurtsever. Neredesiniz siz? Hiç rahatsız olmuyor musunuz bundan? Ha? Yoksa sadece mesela şöyle yalanlar uydurulduğunda bağırmak mı işinize geliyor? Hatırlıyorsunuz değil mi? İki gün önce. Bu akşam Suriyeliler bilmem nerede toplanacaklar. Yalan. Ama önemli değil. Aranızda gezdiriyorsunuz. Neredesiniz siz ya? Vay arkadaş ya. Vallahi hayatım önce bir kez oy vermedim. Bir kez oy vermedim. Yani kendime yakın da bulmadım. Ama MHP'li dostlarım var. Yani çok eski arkadaşlarım var mesela. MHP'ye oy verir, ailesi MHP'lidir falan filan. Beni ilgilendirmiyor. Anayasal hakkın o. Hangi partiye verirsen ver, bana ne. Ama sonuçta gelip bugüne kadar hep bir yerde bir vatan kavramı içinde birbirimize değerdik ya. Vallahi bak kollarımız değerdi. Benim sol kolum onun sağ koluna bir yerde temas ederdi. Yoksunuz ya. Vallahi yoksunuz. Ve hiç utanmıyorsunuz da bundan. Helal olsun. Hakikaten. Manavgat Alev Alev Cumhuriyet Gazetesi 1. sayfasından vermiş. Ayrımcılık çatlağı diye Bolu Belediye Başkanı'na nefret soruşturması. Orada dün sabah söylemiştim yayında. Hatırlayacaksınız. İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da ikisi de CHP'li biliyorsunuz. Tanju Özcan'a Bolu Belediye Başkanı'na itirazları var. Ekrem İmamoğlu otur söylemleri kabul etmiyorum. Tunç Soyer'de onlarla yaşıyoruz. Bununla devam etmeyi öğrenmemiz lazım diye konuştu. Valla yani kim ne söyleyecek bilmiyorum. Aa sen geldin mi ya? Dur ben ne zamandır atmıyordum seni, atayım da rahatlayayım. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yayının eski izleyicileri çok iyi hatırlar bu arkadaşı. Ara ara böyle gelir, yayını trollemeye çalışır, şutlanınca gider. Baylok'un sahibi tutuklu, İstanbul'da teslim oldu. Bu haber bütün gazetelerde var. İsmail Saymaz da ifadesine ulaşmış galiba. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok'un lisans sahibi. 9 Haziran'da geldi İstanbul'da polise teslim oldu. Amerikan vatandaşı olduktan sonra David Keynes adını alan Alparslan Demir tutuklandı. Keynes itirafçı olmak istedi. Allah Allah. Hadi bakalım hayrolsun. Sabah güçlü Türkiye için... İlk ateş. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal geçebiliriz haberi. Hiçbir önemi yok. Devam edelim, gidelim hemen. Çok saçma. Orman yangını şehre indi. Antalya Manavgat'ın çevresindeki ormanlık bölgede çıkan aynı anda 4 noktada başlayan yangın Sabah gazetesinde de 1. sayfadan verilmiş. Bak şimdi, demin konuştuk ya. Baylok'un sahibi itirafçı oldu. İlk itirafı ne? Kemal Bey'in danışmanı ev arkadaşım. Hangi Kemal Bey'in? Kemal Sunal. Ha o yok be, Kemal Kılıçdaroğlu. Baylok'un lisans sahibi FETÖ'cü David Keynes teslim oldu. İddianamede şok bağlantılar yer aldı. Bu arada şu takvimdeki soytarılara bir söylesenize ya. Rahmetli Ahmet Acar Hoca'nın, ODTÜ rektörünün, ODTÜ'nün eski rektörünün fotoğrafını yayınlayıp altına aha bu Baylok'un sahibi yazmıştı. Hiç utanmadılar da, arlanmadılar da. Hiçbir şey olmadı onlara. Bir söylesenize aha bu diye. Ama utanmazsınız işte, söyleyemezsiniz ki. Anca buradan gömersiniz. Asıl adı Alparslan Demir olan David Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame düzenlendi. Keynes ifadesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Baylokçu eski baş danışmanı Fatih Gürsul'la aynı örgüt evinde kaldığını söyledi. Eski baş danışman yazmışsın. Çünkü atıldı görevden. Bir şey söyleyeceğim. Mesela bu insan çıkıp dese ki, yani bakan bilmem kimle beraber yemek yedik. Aha da bu da fotoğrafı dese mesela. Yazabilecek misin bunu 1. sayfada? Neyse ifadeyi bekleyelim de görelim daha devamında. Sözcüye bakalım. Atam sen hep güldün güldürdün ama şimdi millet gülmeyi unuttu manşetiyle çıkmış. Bu sabah konuştuğumuz Amerikan araştırma şirketi Gallup'ın en az gülümseyen ülkeler sıralamasında Türkiye'nin bir numaraya yerleşmesiyle ilgili haberi. Baylok'un sahibi neler itiraf etti? İsmail Saymaz yazdı. FETÖ'cülerin şifreli yazışma programı Baylok'un lisans sahibi David Keynes'in ifadesine ulaştım. Lisede FETÖ'nün ışık evlerine gittim. Sonra Amerikan vatandaşı oldum. Örgütle bağlantımı kestim. 15 Temmuz'da Türkiye'deydim. Baylok'un FETÖ için hazırlandığı kanaatine sonradan vardım dedi. Ne diyorsun? Mutmain olduk değil mi? Ben inandım valla. Yani ben tamamım. Siz tamamlıysanız kendinizde arayacaksınız hatayı. Bence öyle. Ya hiç kusura bakmayın kardeşim. Hiç. Bu arada yayın arasında yine gelen mesajlarda bir Abdülkadir Selvi'nin yazdığı Cumhurbaşkanlığı kulis bilgilerini paylaşmayacak mısınız diye sormuşsunuz. Hayır, paylaşmayacağım. Çünkü kulis bilgisi dediği hikaye Ekrem İmamoğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu arasında kavga yaratmaya yönelik bir hani şey, parti bülteni, okumayacağım. İki, yine çok gelenlerden bir tanesi Ahmet Hakan da o şarlatanla ilgili yazı yazmış. Ya düşün, Ahmet Hakan bile anlamış. Daha ne diyeyim ben? Ahmet Hakan bile, bileyi çift çiz, büyük harfle yaz, o bile anlamış abi. Neyini konuşalım? Geç. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti çöküşün fotoğrafı. Aslında biz bazı başlıklarını konuştuk ama devamında da bir takım şeyler var. Merkezi idarenin borcu 18 ayda 1.33 trilyon liradan 2.03 trilyona çıktı. Kredi borcu olan yurttaşların sayısı ise 35 milyon. YKS sonuçları sistemin iflas ettiğini gösterdi. Ortalamalar dibi görürken adayların neredeyse ikisinden biri baraj altında kaldı. Bu hikayeyi konuşmadık. Şimdi yayını izleyenler arasında işte çocuğu, torunu, kardeşi, kendi bu sınava girmiş, sonuç bekleyen, dün o sonucu alıp sukut hayale uğrayan, sükutu değil, sukutu hayal bu arada. Aman bir parantez içinde yazalım. Yani kırıklık karşılığı sukuttur, sükut değil. Sükut sessizlik o. Tamam mı? Sükut ikrardan gelir denir ya mesela. Yani kabul ettiği için sessiz kalır insan anlamında. Sukutu hayal. İşte onu yaşayan insanların pek çoğunun temel gerekçesi şu. Birçok okulda, birçok mesela hani öğrenci değil müşterimizsin sen bizim denilen okulda, çocuklara bol bol orta öğretim başarı puanı sıkıldı. Çok. Bunun etkisini ancak bu sınavda gördü insanlar. Pek çok arkadaşım, onların çocukları, pek çok tanıdığım genç insan bundan yaşadığı sıkıntıyı anlatıyordu sürekli olarak. Çünkü onlara pompalandı bu puanlar. Aynı sayıda soru çözenler arasında çok fazla öne geçtiler. 2. 40 matematik sorusunda Türkiye'de doğru ortalaması 5 ya. Hani Ziya Selçuk atıp tutuyor ya. Üfürdükçe üfürüyor. Öyle hazırız, böyle güzeliz, yürüdük ettik falan diye. Ya neremiz hazır bizim? Sonra bak 2 senedir yapılmıyor, dikkatinizi çekti mi? Gerçi burada 2 aya kadar önce bir yayında yine söylemiştim bunu. Şu PISA sonuçları açıklanmıyor mesela. Hiç onlar haber olmuyor, açıklanıyordur da mutlaka. Hiç şey yapılmıyor, sonuçlarından bahsedilmiyor. Ya Türkiye'de eğitim dökülüyor artık. Ve 20 yıldır bu insanlar yapıyorlar bunu. Hani başkalarına bok atacak halleri yok. Tamamen kendileri yaptı, kendileri içine tükürdü bıraktı. Ve şimdi geldiğimiz hal bu. Öğrencilerin %32'si ilk oturumda barajı geçemeyerek tercihte bulunma ya da ikinci oturuma girme hakkını kazanamadı. %32 ya, 1/3'ü döküldü diyor daha ilk oturumda. Döküldü, bitti diyor. Neden? Çok başarılıydık 20 yılda. Uçtunuz, kaçtınız. Hani ilk yazı öğretelim, yok yok el yazısına dönelim. Olur mu ya, kitap harfleriyle yapalım. TEOK olsun, LGS olsun, ismini değiştirelim ya. Geldiğimiz yer burası. İçine tükürdünüz eğitimin. Vallahi. Ondan sonra işte İnönü Üniversitesi'nin rektörü neden böyle yapıyor? Neden Hipokrat yeminini kabul etmiyor? Vallahi böyle insanlar geliyor eğitim artık. Bakalım, eş zamanlı yangınlar diyerek burada da birinci sayfadan verilmiş. Bugün bir okuma önerisi Bir Gün Gazetesi'nde sevgili Eren Aysan'ın yazdığı yazıyı lütfen okuyun. Dün ben sosyal medyada bir paylaşımda bulundum. Çok sevdiğim bir Behçet Aysan şiiridir o. Yani insanlar çok bilmez. Hani aynı gökyüzü aynı keder. Behçet Aysan deyince herkesin aklına o gelir. Aslında ilk gelmesi gereken tabii 3 Temmuz'da Sivas'ta yakılarak öldürülen canlardan biri olması olduğudur. Ama dün o sosyal medyada paylaştığım şiir insanlar çok sevdi. Çok güzel anlatır çünkü. Gerçekten o da Türkiye'yi anlatır. Hani ilk yayında konuştuğumuz Edip Cansever şiirinde olduğu gibi. Eren Aysan, onun sevgili kızı, benim çok sevgili arkadaşım. Eren bugün çok güzel bir yazı yazmış. Gerçekten çok güzel bir yazı yazmış ama. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ben de sosyal medyadan paylaştım. Twitter'dan, benim hesabımdan da devam edersiniz okumaya. Yani tavsiye ederim. Halet Çambel'den bahsediyor. Halet Çambel kim? Bir Türkiye'nin arkeoloji tarihinin önemli figürleri olmasının yanında gerçek bir cumhuriyet kadını olmasından da bahsediyor. Ve hani kadınlarla ilgili atıp tutanlara çok güzel yanıt vermiş. Gerçekten çok güzel yanıt vermiş. Mutlaka okuyun. Mutlaka okuyun derim. Dediğim gibi Twitter'dan paylaştım. Oradan okursanız göreceksiniz. Biz Halet Çambel'in soyundan geliyoruz. Öyle kadınlarla ilgili atıp tutabilmek çok kolay değil bu ülkede diye yazmış. O gelsin ya. O gelsin. Ben şutlarım, hiç devam eder, merak etmeyin. Demiştim ya, ben sıkılmam bundan. Vallahi boşa uğraşıyor yani. Bir gün böyle. Evrensel'e bakalım hemen. Evrensel'in bu sabahki manşetinde kanıtlar yok sayıldı, sorumluluğun üstü örtüldü ifadesini görüyoruz. Danıştay'dan 10 Ekim katliamında devleti aklama kararı. Ankara katliamı ile ilgili ceza yargılamasında yaşanan hukuksuzluk silsilesi tazminat davalarının görüldüğü idare mahkemelerinde de sürdü. Ceza yargılamasında olduğu gibi idari yargıda da devletin idarenin kusuru yok sayıldı ve Danıştay kamunun kusuruna dair açılan iki davada tazminatların sosyal risk ilkesi kapsamında değerlendirilmesi kararı verdi. 10 Ekim katliamı davası avukatları karara tepki göstererek mağduriyetleri gidermek yerine acıları kanatıyorlar. Bu yargılama sürecinin başından beri gördüğümüz devleti aklama tutumudur. Danıştay ben devlete kusurlu dedirtmem demiştir. Ailelerin beklentisi adalet, burada yaşanan acının tanınması ve sorumluluğun kabul edilmesi ve bu kararlardan adalet çıkmaz diye konuştular. YKS yoksul ailelerin başarılı çocuklarını eledi. Burada da böyle alınmış. Kadınların başarısını gölgelemelerine izin vermeyelim diye bir haber var. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden spor yöneticiliği bölümü öğretim üyesi Doktor İlknur Hacı Softaoğlu konuşmuş. Bu söylemlerin kadınların mücadelesine, başarılarına gölge etmesine izin vermeyelim diye. Vermeyelim tabii ya. Vermeyelim tabii. Ne demek o? Rektörü Cumhurbaşkanı değil üniversiteler seçmeli. Vallahi bu kardeşinin dilinde tüy bitti biliyorsun. 6 senedir burada bar bar bağırıyorum ben. Ama bunun eskisini de anlatarak bağırıyorum. Bazılarınız hoşlanmıyorsunuz bundan. Hoşlanmayın. Doğru sizin hoşlanmak zorunda olduğunuz bir şey değil. Gerçek de öyle. Yani öyle bir yetki kullanılıyor ki anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri arasında bir üniversiteye rektör atamak. Ben de ısrarla diyorum ki hayır böyle olmamalı. Üniversiteler kendi seçmeli rektörlerini. Üniversite kendi yapabilmeli. Şimdi Can Hoca Cancan'dan konuşmuş. O da aynı şeyden bahsetmiş. İyi de yani geçmişte bunu kullananlarla ilgili konuşmayacak mıyız? Ahmet Necdet Sezer de kullandı. Abdullah Gül de kullandı. Ya kardeşim bir dakika. Bir dakika birader. Benim işim değil bu. Niye demiyor insanlar? Çok acayip ya. Ya hakkını yemeyeyim vallahi çok eleştiririm. Her açıdan da eleştiririm ama evet ben Abdullah Gül'ün bu sözü kullandığını biliyorum. Bu hakkı benden alın dediğini biliyorum. Yani ne olursa olsun eleştirmek başka şey, doğrunun yanında durmak başka şey. Kimden geldiğine bakamayız. Yoksa bu soytarılardan ne farkımız kalır? Kapalı Maraş'ta kıldım bayram namazını. Ne zaman? Rüyamda ya sabah bir kalktım Kapalı Maraş'ta namazımı kılmışım. Ne farkımız kalır o yalancılardan? Baylok'un sahibi teslim oldu. Bak şimdi bu haber nasıl köpürecek. Sen gör bugün daha yetişmedi. Yarın gör yarın. Yarın gör bunu. 15 Temmuz'dan sonra on binlerce FETÖ'cünün deşifre olmasını sağlayan gizli haberleşme programı Baylok'un lisans sahibi David Keynes Türkiye'ye gelerek teslim oldu. Amerikan vatandaşı olduktan sonra Alparslan Demir olan ismini değiştiren Keynes, Baylok programı sadece FETÖ'cüler için hazırlanmış bir programdır dedi. Ne? Lan sonradan farkına vardım diyor. Hoppala. Bir dakika arkadaşım. Bir dakika. Siz iki ayrı ifadeye mi ulaştınız? Ne diyordu önceki gazetede? Ben de sonradan fark ettim FETÖ'cülerin kullanacağını diye. Allah Allah. Karadeniz Kod adlı bir gizli tanık ifadesiyle başlamış soruşturma. O demiş ki 18 Temmuz 2017'deki ifadesinde Keynes 1996'ya kadar Karar Okulu'ndaki mahrem imamlardandı. Baylok'un Apple Store'a yüklemek için kredi kartını verdiğini, yazılımını Atalay Candelen'in yazdığını öne sürdü. Keynes ifadesinde Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul'un, bunu mutlaka söylemek lazım, örgütte belletmen olduğunu söyledi. Keynes'in hakkında bilgi verdiği diğer isim Baykal ve MHP'lilere kaset kumpası yapan Faruk Bayındır oldu. Kaset kumpası mı? Ama o zaman ne özeli? Gönül, gönül! Kim bağırıyordu öyle? Boris Johnson. Sesi biraz tuhaf onun zaten ya. Öyle bağırıyor zaman zaman. İstediğin kadar at abi. İstediğin kadar at. Gelip bu iş sana saplanacak. Akşamın manşeti bilin bakalım ne? Hadi. Hadi buyurun. Akşamın manşeti ne olabilir sizce? Efendim? Bildiniz, tebrik ediyorum. Baylok'un sahibinin sözleri. Baş danışman CHP imamıyla aynı evdeydi. İşte bu. Baylok'un kurucusu FETÖ-CHP bağlantısını itiraf etti. Allah Allah. O zaman bir dakika, danışmanlar Kişi üzerinde yetkiliyse ben o zaman bugün Yasin Aktay'ı hepinizin önünde afişe etmek istiyorum. Çünkü Yasin Aktay diyor ki açım diye bağıranların hepsi yalancı. İçinizde aç olanlar var mı? Başvuracağınız kişi Yasin Aktay'dır. Ve Tayyip Erdoğan açım diyenlerin hepsi yalan söylüyor demiştir. Mantık o. Mantık o değil mi? Öyle yapıyor. Danışmanı bağlamış. Bence öyle. Aktif vakaların %87'si aşısız. Bilim kurulu 22 bin aşan vaka sayısını masaya yatırdı. Bakan Koca aktif vakaların %87'sinin aşısız olduğunu açıkladı. Devam edelim. Dünyanın en tuhaf gazetesine bakalım gelin. Yok buradan bugün hiç öyle okuyacak modda değilim. Kusura bakmayın. Banka kredisiyle emeklilik fırsatı. Banka kredisiyle emeklilik fırsatı. Sorulacak soru şu. Ya bir insan emekli olabilmek için neden banka kredisi çekmek zorunda? Neden? Ya bunlar bu haberi yapıyorlar. Neyi yaptığını da farkında değil ha. İktidara yalakalık yapmaya çalışıyor. Onu da beceremiyor. O kadar gereksiz ki. O kadar gereksiz ki. Durun Haydar Bey, o soruyu yarın soracağız. Yarın soracağız. Ulan niye yayınlamıyorsunuz o zaman ya baylokçuların listesini? Yayınlayın. Mesela bizim oğlan orada birinci oldu oyunu o okulda. Yani sağ olsun onlar okuttular. Geri dönün deyip hüngür şakır ağlayanların. Yayınlayın, baylokta kimler var? Hadi madem itiraf ediyor. Değil mi? Vardır bu çocukta baylokçuların listesi. Bir baksınlar. Nasıl kıydın yağmura? Dünün haberi aslında. Dün duymuştuk haberi. Burada küçücük bir haberdi. Şimdi detayı yazılmış. Aydın Didim'de 53 yaşındaki Nizam Cansızlar 16 yaşındaki komşu kızı Yağmur'u 2 gün alıkoydu, sonra vahşice öldürdü. Babasını tanıyorum. Yağmur'la da tanışıklığımız var. Dertleşmek için eve geldi. 2 gün birlikte kaldık. Son gün sabaha karşı 4 sıralarında bana birbirimizi bıçaklayalım dedi. Önce o benim ağzımı bantlayıp ellerimi bağladı ama daha sonra vazgeçti, beni serbest bıraktı. Ardından ben onun ağzını bağladım. Ellerini iple bağlayıp karnına bıçağı soktum. Acayip bir şey olduk biz ya. Vallahi çok çok acayip bir şey olduk biz. Kod adı Tarık. FETÖ'nün gizli haberleşme programı Baylok'un patentine sahip Tarık Kod adlı David Keynes'in itirafçı olduğu ortaya çıktı. Yeni mi çıktı? He, yeni. Bilmiyorum ya, Sabah gazetesine gelmişti haber. Biz de oradan arakladık. Tam da okumadık da. Biz gazeteyi okuyarak yapmıyoruz, biliyor musun? Ondan öyleymiş. Öyleymişti. Amerika'da David Keynes adını alan FETÖ'cü Alparslan Demir 4 Mart'ta itirafçı olmak istedi. 9 Haziran'da da İstanbul'a geldi. Örgüt hakkında bilgiler veren Demir 15 yıl istendi. Tüm bunlar iddianamenin kabulüyle öğrenildi. Burada yetiştirememiş. Bak bugün de ne de öngörüde bulunalım. Hadi takvime yapabiliriz bunu gönül rahatlığıyla. Yarın bu haber böyle verilmeyecek. Çünkü eşekler gibi pişman olacaklar bugün diğer gazeteleri görünce. Lan CHP ya hadi be danışmanı. Tüh lan. Danışma ev arka onu ya. Yazmadık onu ya. Tüh. Baylokçu Keynes ifadesinde örgüt elebaşı Fethullah Gülen şizofren bir kişiliktir dedi. Ne diyorsun? Yok canım. Nasıl yani? O koskoca başbakan yardımcıları, cumhurbaşkanları, başbakanlar bir şizofren kişilik için mi ağladılar? Dönün artık bu hasret bitsin falan diye. Ekran soytarıları falan. Ne diyorsun ya? Oo, büyük bombaymış. Bak ya, haberimiz hiç olmadı ha. Uyanamamış ki mevzuya. Neden? Çünkü bu gazete okunarak yazılmıyor. Hiçbir fikirleri yok. Yani dünyada ne oluyor, ne nereye gidiyor, nereden ne geldi, ne bitti. Yok böyle bir şey. Gerçekten yok. Yani o tuhaf böyle bir şey yapıyorlar, bir sanrı var kafalarında, onu gazeteye dönüştürüyorlar, satıyorlar. Bunu bir liraya alan var ya. Vallahi var, ciddi söylüyorum var. Buna para veren var. Nasıl bir dünyadır, nasıl bir kişiliktir? Vay arkadaş ya. Şizofren diyorsun yani. Harbi mi? Sen psikiyatrist misin? Nasıl koydun teşhisi? Yani genel ya. Genel yani. Biz öyle. Bizde öyledir biliyorsun. Çok koşan çocuğa hiperaktif derler kafadan. Şey ya, bu hiperaktif. Yo değil, hareketli. Hiperaktivitenin tespiti için tıbbi bir takım testler yapılması gerekiyor. Adamın attığı, sen portakala plonjon at. Yedi. İçip şu kadarını tükürük birikmiş artık çay bardağına. Aha bunu da verin Enes içsin dediğinde zıpla üstüne. Sonra de ki la bu şizofren. Vallahi o şizofrense sen var ya, dangalağın önde gidenisin. Önde gidenisin. Bayrak sallayanı, ıstık çalanısın yani. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım ve serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız Temmuz ayına ilişkin olarak. İlk kez dinleyecekler, izleyecekler için şimdiden söyleyelim. 1,5 saat sürecek yayın. 9'da başlayacak, 10.30'a kadar devam edecek. Ve bu 1,5 saat içinde ben önce size yayının nerede olduğunu, bu geçirdiğimiz bir ay içinde yayın açısından neler yaptığımızı, işte izleyici sayısının ne kadar arttığını ya da düştüğünü. Mesela düne ilişkin bir veri paylaşacağım. Çok acayip bir şey ya, çok gurur verici bir şey. Gerçekten çok gurur verici bir şey. Ya da şimdi söyleyeyim onu. Bugün çok hüzünlü konuştuk hep. Sevinerek kapatalım yayını. Dün iTunes Türkiye'de haber podcastleri bölümleri içinde ilk 5'in tamamı bizdik. İlk 5'in tamamı bizdik. İlk 10'unda 7 tanesi bizdik. Haber podcastleri arasında, en çok dinlenen haber podcastleri arasında Türkiye'de birinci sırada Medyascope, ikinci sırada biz vardık. Türkiye'de en çok dinlenen podcastler içinde, yani bütün branşların içinde oldu işte. Markez kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar da var mesela onun içinde. Onlar da dahil olmak üzere ilk onun içindeydik. Yani bunları da konuşacağız ama ondan sonrasında da siz soru soracaksınız. Ben dilim döndüğünce yanıtlamaya çalışacağım. Şu fonlama hikayesini daha genişleteceğiz. Hiç eğip bükmeden. Burada hiç olmadı zaten öyle bir şey. Merak etmeyin. Ona ilişkin benim de anlatacaklarım var. Başka bir şey için daha söylemiştim unutmayın diye. Neyse, yarın geldiğinde soruları hazırlayın o yüzden. Lütfen yollayın unsal@unsalunlu.com'a. Ben onları ayırıyorum. Ayrı bir başlık, ayrı bir klasör yapıyorum. O klasörün içinde de ya da yarın yayında şey yaparsınız, sorarsınız. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum diyenler. Lütfen şöyle yapın eğer katkı vermek istiyorsanız. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkıları iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Ya da bırakın onu, YouTube'la da uğraşmayın. Ünsalünlü.com.tr yani benim internet siteme gelin. Açılış sayfasında abone ol diye bir düğme göreceksiniz, kırmızı. Dokunun ona, korkmayın, 5 kuruş istemeyecek sizden. Sadece mail adresinizi isteyecek. Onu yaparak abone olacaksınız. Abone olduktan sonra tabii yayını beğendiyseniz lütfen şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklamayı, beğeni tuşunu tıklamayı unutmayın. Şu anda 1513 kişi izliyor yayını ve 600'ü sadece bu tuşu tıklamış. Kalan 900 kişi yayını sevmemesine rağmen hala burada duruyor. İnanılır gibi değil. Tabii sizin fikriniz, sizin kararınızdır. Sonuçta yapabilecek bir şey yok. Bu arada şöyle şeyler söylüyor insanlar. Ya yayını televizyondan izleyen insan yapamıyor. Kardeşim bir zahmet. Bak cep telefonun var, tabletin var, neyse işte. Hepsi var. Ne olur yayından sonra girip şu videoyu beğensen, tıklasan. Ha? Pullar inciler dökülmez değil mi? Bence de öyle düşünüyorum. Bunun dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatırım. Ya çok yine soru geliyor. Şu süper chat miydi, neydi adı ya? YouTube yeni bir şey başlattı. Hani dedim ya, Timur açtırdı bana. Ben daha adını bilmiyoruz ne olduğunu. Neyse işte. Gelinin halasından falan diye yapılır gibi. Biraz o yüzden çok hoşlanmadım hikayeden ama. Neyse, o da açık. Onu soranlar olmuş. Açık değil mi o diye. Açık. Yani YouTube yayını sırasında yayına canlı destek de, canlı bağış da yapabiliyorsunuz. Ama bütün bunların ötesinde en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde bu kez Temmuz ayı serbest uçuş dertleşme yayını için ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Siz de gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.